Ayrım 18.
Ben o sırada kuşkusuz hem çok sarhoştum hem de bitkin. Sarhoşluğumda dışı ince kağıtla kaplı Paul Roget kadar Justin'in de payı vardı. Yanımdaki iskemlenin üstünde duran bir fesi dalgınlıkla alıp başıma geçirdim. İçi hafifçe ılık ve yapışkandı. Kalın deri bandı alnıma yapıştı. Çatlakları posta pullarının kıyılarından çıkan şeritlerle yapıştırılmış aynada kendime bakarak "Bu işin nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum," dedim. Sorum kuşkusuz şu cinsellik denen olağanüstü boğuşma ile ilgiliydi. Yani Levantenlerin renkli argosunda dendiği gibi bir krosantı, iki de memesi olan yaratık adına bir erkeği umutsuzluğa sürükleyebilecek içe girme edimiyle ilgiliydi. İçerideki ses gittikçe yükseliyor, cilveleşmeli bir iniltiye, bir bağırtıya dönüşüyordu. Eski tatra trizli karyolanın gıcırtılarına hemen parlamaya hazır bir insan sesi ekleniyordu. Sanırım üyesi olduğumuz sıradan insanlar dünyasıyla Justin'le ben işte bu edimin tıpkısını paylaşıyorduk. Fark bunun neresindeydi? Duygularımız bizi şu basit, şu boş, şu hayvanca edimin gerçeğinden ne kadar uzaklaştırabiliyordu? O alçak akıl, yüreğin bitmez tükenmez katalog rezonansıyla, yani açıklamalı kataloğuyla birlikte ne oranda sorumluydu? Yanıt olmayan bir soruyu yanıtlamak istiyordum ama kesin bir şey öğrenebileceğimden öylesine umutsuzdum ki, aşka değil, bilimsel bir şey olan paraya dayanan ama henüz bu düşünceden zarar görmemiş aşk ediminin ansızın karşısına çıkarsam, belki de kendi duygu ve arzularımın gerçeğinin de karşısına çıkmış olurum diye düşünüyordum. Kendimi bu sorudan kurtarmanın sabırsızlığıyla perdeyi kaldırıp parfüm lambasını titrek, kısık cızırdayan aleviyle kesik kesik aydınlanmış küçük hücreye yavaşça süzüldüm. Karyolada aynı anda pek çok yeri birden oynayan, kıpır kıpır kıpırdayan, karınca kümesi benzeri bir et yığınıyla karşılaştım. Yaşlı bir adamın soluk kıllı bacaklarıyla kollarını, kirli döşeğin kıyılarında sürünen çalı gibi sık siyah saç örgülü başı, bir boğa yılanının başına benzeyen, dış bükey bir kadının yeşilimsi beyazlığından ayırt etmem biraz zaman aldı. Benim birden içeri girişimi polis baskını sandılar galiba. Çünkü ortalığı tam bir şaşkınlık sessizliği kapladı. Erkek derin bir ah çekip bana doğru kaçak bir bakış fırlattıktan sonra sanki tanınmaktan korkarmış gibi başını kadının dev memelerinin arasına gömdü. Onlara yapmakta oldukları iş dışında özel bir şey araştırmadığımı açıklamam olanaksızdı. Kararlılıkla, özür dilercesine ve hafif bir bilimsel yansızlık havası taşıması gereken biçimde yatağa yaklaşıp küflü karyola demirlerine tutunarak aşağı, ama onlara değil. Çünkü onların varlığının farkında bile değildim. Kendimize, yani Melissa ile kendime, Justin ile kendime baktım. Kadın kömür gibi siyah, iri, utangaç gözlerini bana çevirip Arapça bir şeyler söyledi. Münasebetsizce karışıkları korkunç bir kazanın kurbanları gibi yatıyorlardı. Sanki insanlık tarihinde böyle saçma bir deneyle, böylesine tuhaf bir iletişim yolunun ne olduğunu düşünüp anlamak zorunda kalan ilk çift bunlardı. Son derece gülünç, son derece beceriksiz duruşları, yüzyılların deneylerinden sonra bale duruşu kadar olağanüstü uyumlu bir yatış biçimine dönüşmüş, eski bir denemenin ürünü gibi görünüyordu. Ne olursa olsun, bunun sonsuza dek gülünç ve acıklı kalacak olan bu sarılışmanın hiçbir zaman değişmemecesine saptandığını anladım. Ozanların ve divanelerin, dehalarının ürünü ince ayrımlı felsefelerini işlemekte kullandıkları aşkın bütün öteki yönleri buradan çıkıyordu. Deliler ve hastalar buradan boy atıyordu. Deyim yerindeyse, çiftleşmeden sonra birbirimizden ayrılamamış, sırt sırta yapışık kalmış köpeklere benzeyen eski evlilerin tiksinen neşesiz yüzleri de buradan kaynaklanıyordu. Ağzımdan çıkan çatlak kahkaha beni çok şaşırtmıştı ama deney kişilerimi rahatlattı. Erkek başını biraz kaldırıp dikkatle dinledi. Sanki hiçbir polisin ağzından böyle bir kahkahanın çıkmayacağına kendini inandırmak istiyordu. Kadın kendi kendisine benimle ilgili yeni bir açıklama yaparak gülümsedi. Perdeye doğru beyaz çilli elini sallayarak "Bir dakika bekle, uzun sürmez," dedi. Bu sözleri bir azar olarak kabul eden erkek yürümeye çalışan bir kötürüm gibi debelenmeye başladı. Sanki bu hareketleri zevk gereği değil, kibarlık gereği yapıyordu. Kalabalık bir tramvayda bir mutil de la guerre, yani savaş malulü, yerini vermek üzere ayağa kalkan adamın aşırı kibarlığı okunuyordu yüzünde. Kadın hırıldadı. Çiltenin kıyısındaki parmakları kıvrıldı. Birbirleriyle böylesine biçimsizce uyuşmuş iki insanı orada bırakıp gülümseyerek yeniden sokağa çıktım. Kadınlarla erkeklerin alaycı, somut yaşamlarıyla uğuldayan mahallede dolaşmak istiyordum. Yağmur durmuştu. Islak yerlerden yükselen toprak kokusuna karışan vücut kokuları, buram buram yasemin kokuları insanın başını ağırtacak kadar tatlıydı. Ağır ağır yürümeye başladım. Büsbütün sersemlemiştim. İskenderiye'nin bu mahallesini kendi kendime anlatıyordum. Çünkü buranın yakınında unutulacağını biliyordum. Ancak bellekleri ateşli kent tarafından oyuntulanmış kişilerce ziyaret edileceğini biliyordum. Onlar tıpkı bir entarinin kolunda kalmış esans kokusuna sarılır gibi yaşlıların belleklerine sarılacaklardı. İskenderiye, belleğin başkenti. Pişmiş tuğla döşeli dar sokak, yağan yağmurdan sonra çok güzel kokuyordu ama ıslak değildi. İki yanında boydan boya orospuların renkli barakaları diziliydi. Ürpertici mermer gövdeleriyle her biri bir türbenin önünde otururmuş gibi kendi oyuncak evlerinin önünde gösterişsiz oturuyorlardı. Ayaklarındaki renkli terlikleriyle sokağın ortasında üç ayaklı taburelerin üstünde oturan biliciler gibiydiler. Şimşek'in tuhaf oyunuyla bütün sokak ölümsüz bir masal sahnesi görünümü kazandı. Çünkü elektrik ışıklarıyla üstten değil, karpit lambalarıyla alttan aydınlatılmıştı. Bu yüzden de oyuncak evlerin üstteki köşelerine, çatı altlarına, sokakta oturanların burun deliklerine, gözlerine, kürt gibi yumuşak dirensiz karanlığın içine istek dolu, gönül çelici mor gölgeler düşüyordu. Bu olağanüstü güzel goncaların arasından ağır ağır yürüyor, tıpkı bir insan gibi bir kentin de kendi eğilimlerini, isteklerini, korkularını biriktirdiğini düşünüyorum. Olgunlaşıyor, peygamberlerini çıkarıyor, sonra yaşlılık ve zihin körelmesiyle birlikte düşüş başlıyor ya da bunların ikisinden de daha kötüsü olan yalnızlık. Kent ananın ölmekte olduğundan habersiz insanlar sanki karanlığa desteklik eden birer sütun gibi hala sokakta oturuyor. Geleceğin acısı göz kapaklarını yakarken uykusuz gözlerini geleceği haber veren zamanın içinde ölümsüzlüğe dikmiş bakıyorlardı. Şurada şeftali pembesi üstüne kral mavisiyle özene bezene çizilmiş Fleur de Lis'lerle süslü bir baraka vardı. Kapısının önünde dev yapılı mavimsi bir zenci kız oturuyordu. Belki de 18 yaşlarında falandı. Albenisi olan kırmızı fanila bir gecelik giymişti. Kapkara yün gibi saçlarının üstüne göz kamaştırıcı nergizlerden bir taç takmıştı. İki elini kucağında uysalca kavuşturmuştu. Bir önlük dolusu kesik parmak, bir inin önünde oturan göksel bir kara tavşana benziyordu. Onun hemen yanında yaprak kadar kırılgan bir kadın, onun da yanında kimyasal bir formüle benzeyen, kansızlık ve sigara dumanıyla çalkalanmış başka bir kadın daha vardı. O boz renkli, sallanan duvarların üstünde ülkenin en belli başlı büyüsünü görüyordum. Aydınlık kasabanın dışında kalan karanlığa üşüşmüş, korkunç şeyleri uzaklaştırmaya çalışan, parmakları açık bir avuç izi. Yürüyerek yanlarından geçerken, paraya ilişkin insan bağırtıları değil, kumruların yumuşak cilveleşme önerilerine benzeyen sesler çıkarıyorlardı. Bu tatlı sesler, sokağı manastırlara özgü bir sessizlikle doldurmuşlardı. Göz kamaştırıcı sarı ışıklar arasındaki tek düze hücrelerinde size sundukları şey cinsellik değildi. Hiç tiksinmeden alınan bedensel hazlarla dolu gerçek İskenderiyeler olarak size doğurmanın unutuluşunu sunuyorlardı. Denizden esen, örtülerin serbestçe uçlarına, iyi tutturulmamış tahta perdelere saldıran rüzgarın etkisiyle oyuncak evler bir an titreyip sendelemişlerdi. Evlerden birinin perdesi falan yoktu. Kapıdan bakılınca bodur palmiyeli bir avlu görülüyordu. Bir kovanın içinde yanan telaşın ışığının üç kırmızı taburelerin üstüne oturmuşlardı. Parmak uçlarını hafif alevlere tutarak alçak sesle konuşuyorlardı. Öylesine başka alemlere dalmış, öylesine uzak görünüyorlardı ki sanki bozkırda bir kamp ateşinin çevresinde oturur gibiydiler. Beynimin gerisinde Nesim'in şampanya şişelerinin çevresindeki büyük buz kalıplarını görüyordum. Tanıdık bir havuzun içinde sazan balığı gibi mavimsi yeşil ışıklar saçan kar kümelerini. Belliğime yeniden kavuşmak istercesine ceketimin kollarını koklayıp Rusya'nın parfüm kokusunu aradım. Sonunda boş bir kahvehaneye girip şaşı gözleriyle baktığı her şeyi çift görürmüşe benzeyen bir Saidi'nin getirdiği kahveyi içtim. Ta en dip köşede bir sandığın üstünde yumulmuş oturan çok yaşlı bir kadın vardı. Öylesine sessizdi ki ilk bakışta varlığı fark edilmiyordu. Yalnızca arada bir nargilesinden kumru sesine benzer küçük bir fokurtu duyuluyordu. Burada bütün öyküyü ta baştan sonuna dek düşündüm. Daha Melisa'yı bile tanımadığım günlerden başlıyor. Ama sona gelince çarçabucak, ait olmadığım bir kentte hiç uğruna, düşüncesizce bir ölümle bitiriveriyordum. Düşündüm diyorum ya, işin tuhafı, bunun bireyselliği ağır basan kişisel bir tarih gibi değil de, daha çok buranın tarihsel dokunmasının bir parçası olarak düşündüm. Her şey daha önce olanlarla, daha sonra olacaklara tümüyle uygun, kentin davranışının bir parçası gibi görüyordum. Sanki düş gücüm buranın havasından hafifçe sarhoşlaşmıştı. Kişisel, bireysel değerlendirmelere kapalıydım. Tehlikenin ürpertisini duyabilme yetimi yitirmiştim. Tam kişiliğime uyacağı gibi en büyük üzüntüm geride bırakacağım karma karışık el yazması notlardı. Hiçbir şeyin yarım kalmasından hoşlanmazdım. Hiç değilse sonra bir adım daha yaklaşmadan önce onları yok etmeye karar verdim. Ayağa kalktım ama kalkmamla birlikte birden kafamda bir şey aydınlandı. Küçük barakada gördüğüm adam Nemcem'i yandı. O kambur sırtını tanımamaya olanak var mıydı? Mahalleden geçerek deniz yönündeki büyük caddelere geri dönerken hep bunu düşündüm. Birbirini kesen dar sokaklar serabında yürürken gençlik arkadaşlarının pek çoğunu yutmuş bir savaş alanında yürür gibiydim. Ama gene de her bir ses, her bir koku içimi sevinçle dolduruyordu. Belki de hayatta olmanın sevinciydi bu. Şurada köşede bir alev yutucu vardı. Yüzünü havaya kaldırmıştı. Ağzından bir alev sütunu yükseliyordu. Ağzının kıyıları dumandan kararmıştı. Alevler gökte bir delik açıyorlardı. Ara sıra bir şişeden petrol içtikten sonra başını yeniden geriye atıp 2 metre boyunda alev çıkarıyordu. Her köşe başında insan deneyiminin çizgilerini taşıyan hem yaban hem de sevecen ve lirik mor gölgeler yere yığılıyorlardı. Umutsuzca bir kendine acıma duygusuna kapılmayıp kent tarafından sahip çıkılmayı, eğer isteği buysa, önemsiz ya da acıklı anılarının arasında yer almayı arzu ettiğim için kendimi olgunlaşmış sayıyordum. Küçük daireme dönüp de içine notlarımı yazdığım defterimi ortaya çıkarınca onu yok etmeyi artık düşünmemek tam bana özgü bir şeydi. Gerçekten de lambaya yakın bir koltuğa oturup öteki koltuktan yaşam üzerine söylev çeken Pombal'ın sözlerini notlarıma ekledim. Odama dönünce sessizce bir yere oturur, onun kokusunun kederli sesini dinlerim. Bu belki de ten, pislik ve ot kokularının bir karışımıdır. Bunların hepsi onun varlığının ağır ipek kumaşına işlemiştir. Çok tuhaf bir aşktır bu. Çünkü ona sahip olduğumu düşünmem. Zaten böyle bir isteğim de yoktur. Sanki yalnızca kendi kendine sahiplikte birbirimizle birleşmiş, ortak bir büyüme sahnesinde birbirimize eş olmuşuzdur. Daha doğrusu biz dostluk bağlarının daha güçlü olduğunu kanıtlayarak aşka hakaret ederiz. Bu notlar nasıl okunursa okunsunlar, en yalnız anlarımı, cinsel ilişki yalnızlıklarımı Rustin'le paylaşmaya geldiğim bir dünyaya ilişkin özenli ve sevgi dolu bir yorum olarak yazılmıştır. Doğruya daha çok yaklaşamıyorum. Son zamanlarda şu ya da bu nedenle onu görmem güçleşince öylesine çok özler oldum ki ta Pietro Antoni'ye kadar gidip onun kullandığı kokudan bir şişe almayı bile denedim. Ama boşuna. İyi huylu tezgahtar kız elinde ne kadar marka varsa hepsinden elime bir parça sürdü. Bir iki kez aradığımı bulduğumu sandım ama hayır. Hepsinde eksik olan bir şey vardı. Belki de kokunun sardığı tendi o. Altındaki gövdenin girdabıydı eksik olan. Ancak bulmakta umudumu kesip Rusya'nın adını andığım an her şey değişti. Kız birden ilk gösterdiği şişeyi kapıp mesleğine hakaret edilmişçesine "Neden baştan söylemediniz?" dedi. Onun ses tonuna bakılırsa sanki benden başka herkes bu kokuyu biliyordu. Ben hiç tanıyamadım. Ama Jamais de la Vie'nin en pahalı, en yabancıl kokular arasında yer almadığını görünce şaşırdım. Cohen'in yelek cebinde buldukları koku şişesini eve götürdüğümde Melissa'nın hayaleti hala içindeydi. Hala yakalanabiliyordu. Pombal Meorsan Kukla Konuşuyor başlıklı uzun, korkunç bölümü yüksek sesle okudu. Erkek, hayvanla bütün o rastlantısal çarpışmalarda gövdemi hangi deneyimlere teslim etmiş olursam olayım, rahatlama diye bir şey tanımıyordum. Aynaya her bakışımda şöyle haykıran, öfkeli, yaşlı bir cadı görüyordum. Jaret mon prop amour, mon amour à moi, mon amour, prop, mon prop amour, je l'arrête, je ne jamais souffre, je me odeje, simple candid. Yani kendi aşkımda çuvalladım. Kendime olan aşkımda, öz saygımda, kendi gerçek aşkımda. Çuvalladım. Asla acı çekmedim. Asla basit, saf bir sevincim olmadı. Burada okumayı kesip, bu doğruysa demek oluyor ki sen onu severken bir hastalığı sömürüyorsun, dedi. Sanki hayvanca, bilinçsizce gücü olan birisi kafama bir balta indirmiş gibiydi. Marotis gölünde yapılan yıllık av partisi zamanı geldiğinde, Nesim'de sihirli bir hafifleme duygusu başladı. Verilecek kararın ya o sırada ya da hiçbir zaman verilmeyeceğini sonunda anlamıştı. Uzun bir hastalıkla savaştan başarılı çıkmış bir adama benziyordu. Yargısı bilinçli olmasa bile o kadar da yanlış mıydı? Evli olduğu sürece her gün kendi kendine "çok mutluyum" sözlerini yinelemişti. Sessizliğin durmadan gizli gizli saldırdığı büyük duvar saatinin saat başı vuruşları kadar kaçınılmazdı bu. Ama artık böyle bir şey söyleyemezdi. Ortak yaşamları kuma gömülü bir kabloya benziyordu. Nasıl olduysa aranıp bulunması olanaksız bir noktadan tel kopmuş, her ikisini de alışmadıkları koyu bir karanlığa gömmüştü. Kuşkusuz deliliğin kendisi koşul falan tanımamıştı. Dayanmanın sınırlarının ötesinde acı çeken kişiler üzerine değil, yalnızca belli bir durum üzerine bindirme yapmış görünüyordu. Gerçek anlamda onu hepimiz paylaşıyorduk. Ama kişi olarak yalnızca Nesim bu rolü üstleniyor, bunu kendi varlığında somutluyordu. Mariotis'teki büyük av partisine kadar geçen kısa süre belki de bir aydı. Bir aydan biraz fazla olsa gerek. Onu tanımayanlar için gene ortada göze batar bir şey yoktu. Oysa hayal görmeleri öylesine artmıştı ki kendi tuttuğu notlara baktığınızda mikroskopla bakterilerini incelediğinizi sanırsınız. Kendi kendilerini engellemek için bütün güçlerinden vazgeçmiş, akıllarını yitirmiş sağlıklı hücrelerin kanserde olduğu gibi üreyişlerini görürsünüz. Karşılaştığı sokak adları ona gizemli şifrelerle bir şeyler iletiyor, görünmez cezanın tehditlerini taşıyan doğaüstü bir aracının iş başında olduğunun şaşmaz belirtileri gibi görünüyorlardı. Ama kimin için, kendisi için mi, yoksa başkaları için mi bilmiyordu. Bir kitapçı dükkanının vitrininde duran Baltazar'ın sararmış risalesi, gene aynı gün Yahudi mezarlığında babasının mezarının buluşu. Taşın üzerine kazılmış, sürkündeki Avrupa Yahudilerinin bütün hüznünü yankılayan o ünlü adlar. Sonra yan odadaki sesler sorunu da vardı. Derin bir soluma, birden aynı anda çalınan üç piyano. Bunların kuruntu olmadığını, rastlantı çerçevesinde kalmayan bir beyin için gizli bir zincirin mantıklı ve inandırıcı halkaları olduğunu biliyordu. Sıradan davranış ölçülerine göre aklı başındaymış gibi görünmek gitgide daha zor olmaya başlamıştı. Swedenborg'un anlattığı devastatio'ya yakalanmıştı. Kömür ateşleri olağanüstü biçimlerde yanıyordu. Kendi bulgularını, dehşet verici doğa görünümlerini ve yüzleri doğrulamak için onları durmadan alevlendirerek bu kanıtlanabilirdi. Justin'in bileğindeki ben de insanı rahatsız ediyordu. Yemek zamanları ona dokunma isteğine karşı koyması öylesine güçtü ki yüzü sararıyor, bayılacak gibi oluyordu. Bir öğle sonrası buruşuk bir çarşaf solumaya başladı. Yarım saat kadar böyle solduktan sonra altındaki gövdenin biçimine girdi. Bir gece koca kanatların çıkardığı uğultuya uyandı. Karyolasının ayak ucunda başı kemana benzeyen yarasa biçimli bir yaratık duruyordu. Sonra içine notlarını yazdığı defterin üstüne konan, iyilikçi güçlerin aracısı hanım böceğinin taşıdığı ileti, bitişik evde her gün saat 3 ile 4 arası piyanoda çalınan Weber'in Pan adlı müziği. Ona öyle geliyordu ki kafası iyilikçi güçlerle kötülükçü güçlerin savaş alanına dönmüştü. Ona düşen iş onları iyi tanımak için bütün duyargalarını açmaktı. Ama bu hiç de kolay bir şey değildi. Olgusal dünya ona öyle oyunlar oynuyordu ki duyuları gerçekliğini tutarsızlıkla suçlar olmuştu. Zihinsel bir bozukluk tehlikesi içindeydi. Bir keresinde iskemlenin arkasında asılı duran yeleği saat gibi tıkırdamaya başlamıştı. Sanki içine yüzlerce yabancı yürek yerleşmiş gibiydi. Ama araştırılınca sesler duymuş, odaya çağrılan Selim için tıkırdamaktan vazgeçmişlerdi. Aynı gün Aziz Saba Caddesi'ndeki bir dükkanın vitrinine yansımış bir bulutun üstünde kendi adının altın baş harflerini gördü. Bununla her şey kanıtlanmışa benziyordu. Gene o hafta Alaktar kahvesinde her zaman Baltazar'a ayrılan köşeye bir yabancı oturmuş arak yudumluyordu. Kendisini ısmarlamayı düşündüğü içkiyi. Yabancı adam kendisine çok benziyordu. Ama aynaya dönüp gülümseyerek dudaklarının arasından beyaz dişlerini gösterdiğinde bu benzerlik çarpılıp bozulmuştu. Beklemedi, hemen kapıya seyirtti. Fuat Caddesi'ne yürürken ayaklarının altında kaldırımın süngere dönüştüğünü duyumsadı. Bu yanılsamadan kurtulmaya çabalarken ta beline kadar süngere gömülmüştü. O gün öğleden sonra saat 2:30'da ateşli bir uykudan uyandığından giyinip sokağa çıktı. Çünkü Pastorelli ile Dardoli kahvesinin boş olduklarına dair güçlü bir sezgisi vardı. Bunun doğru olup olmadığına bakmaya gidiyordu. Boştular. Bu ona büyük bir zafer sevinci verdi. Ama uzun sürmedi. Çünkü odasına döndüğünde sanki yüreği bir havalı pompanın kesik, mekanik hareketleriyle gövdesinden çıkarılıyormuş gibiydi. Kendi odasından nefret etmeye, korkmaya başlamıştı. Uzun süre ayakta durup sesin yeniden başlamasını dinleyecekti. Yerde kangalı çözülen telin kayışı, küçük bir hayvanın sesi, bir torbanın içine bağlanarak boğulan çığlıkları. Sonra açıkça çat diye kapanan bavul kenetelerinin sesi, duvarın öteki yanında durmuş, en küçük bir sesi bile kaçırmamaya çalışan birinin solukları. Nesim ayakkabılarını çıkarıp parmak uçlarına basarak bitişik odaya bakma girişiminde bulunmak üzere cummalı pencereye yürüdü. Ona öyle geliyordu ki saldırgan yaşlıca bir adamdı. Sıska, yüz çizgileri keskin, ayı gözüne benzeyen kırmızımsı çukur gözlü. Bunun doğruluğunu saptaması olanaksızdı. Büyük av partisinin çağrılarının gönderilmesi gereken günün sabahı erkenden kalktığında yatak odasının penceresinden büyük bir şaşkınlıkla Arap kılıklı kuşkulu iki adamın çatının üstünde çıkırık gibi bir şeye ip bağlamakta olduklarını gördü. Kendisini gösterip alçak sesle bir şeyler konuştular. Sonra kürke sarılı ağır bir şeyi aşağıya, sokağın ortasına indirmeye başladılar. Yazı masasının üzerine Selim'in daktilo edip bıraktığı o koca liseden seçtiği adları işlek yazısıyla kare biçimindeki kartların üzerine yazarken elleri titriyordu.